11. kaset 2. yüz sayfa 305. Partiden ayrılanlara karşı basında şiddetli saldırılar yer aldı ve bir süre sanki hükümet güçlü bir bastırma hareketi düşünüyormuş gibi göründü. Sonra birdenbire tam bir politika değişikliği oldu. 1 Kasım 1945'te Cumhurbaşkanı İnönü, meclisin yeni toplantısını açış konuşmasında birçok önemli değişiklikler tavsiye etti. 2 dereceli seçim yerine doğrudan doğruya tek dereceli ve gizli oylu seçim yapılacaktı. Vatandaşın anayasa hürriyetlerini kısıtlayan kanunlar, özellikle basın, dernek ve polis yetkileriyle ilgili kanunlar kaldırılacaktı. Türkiye'nin bir diktatörlük olmadığını, fakat bir muhalefet partisinden yoksun olduğunu söyledi. Kanunlar o şekilde değiştirilmeliydi ki arkadaşlarından farklı düşünenler bir klik veya hizip olarak çalışmak yerine kanallarını ve programlarını ilan edebilmeli ve açıkça bir parti olarak çalışabilmeliydi. Bu, siyasi hayatımızın gelişmesi için daha doğru yol. Milletin menfaati ve siyasi olgunluğu için daha yapıcı bir tutumdur. Siyasi kanaat ayrılıklarından dolayı vatandaşlarımız arasında düşmanlık olmaması için bütün kuvvetimizle çalışacağız. 27 dipnot. İnönü, Söylev 1-400. Karşılaştırma See or Contempt 3-1946-669-D. 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin Ankara'da kuruluş kaydını yaptırmasıyla Cumhurbaşkanı'nın muhalefet isteği yerine geldi. 28 dipnot. Nuri Demirağ'ın çok az önceki muhalefet partisi hakkında aşağıda sayfa 379-380'e bakınız. Kurucuları Halk Partisi'nin geçen yılki asileriydi. Çok geçmeden bunlara diğerleri de katıldı. Böylece bunlar demokratik muhalefet rolüne hazırlanmaya ve iktidara geçmeye çalışmaya başladılar. Görevlerinde onlara kolaylık gösterilmedi. Cumhurbaşkanı İnönü, Kasım Söylevi'nde gelecek seçimlerin meclisin mevcut döneminin tamamlanması üzerine 1947'de yapılacağını söylemişti. Fakat 1946 Nisan'ında Halk Partisi kurultayı belli bir şekilde yeni parti seçime hazır olmadan önce davranmak amacıyla seçim tarihini öne almaya karar verdi. Genel seçimler 21 Temmuz 1946'da, belediye seçimleri de hemen yapılacaktı. Demokrat Parti belediye seçimlerini boykot etmeye ve 465 sandalye için 273 aday gösterdiği genel seçimlere girmeye karar verdi. 6'sı bağımsız olmak üzere 61 sandalye kazandı. Demokrat Parti gürbüz bir çocuk olduğunu göstermişti. Demokrat adaylar büyük şehirlerde önemli başarılar kazandılar. Ve eğer parti ve hükümet memurları ülkenin çeşitli yerlerinde seçmenleri korkutmak ve oyları düzenlemek teşvikine karşı koyabilselerdi, birçok yerlerde daha şüphesiz kazanacaklardı. 7 Ağustos'ta partinin otoriter kanadının temsilcisi sayılan Recep Peker'in başkanlığında Halk Partisi'nin yeni kabinesi kuruldu. Peker fazla zaman kaybetmedi. 20 Eylül'de basın ve ceza kanunlarında yapılan değişiklikler hükümete yeni denetim yetkileri verdi. Seçim yolsuzluklarına karşı yükselmekte olan eleştiri dalgasını hala yürürlükte olan sıkı yönetime başvurmak suretiyle durdurmaya teşebbüs edildi. 29 dipnot. Yalman, Turkey. Sayfa 229. Teşebbüs boşa çıktı. Artık Türkiye'de kuvvetli ve kararlı bir parlamento içi muhalefet, canlı ve etkin bir bağımsız ve muhalif basın vardı. Her ikisi de gelecek 4 yılın demokrasiye doğru gelişiminde önemli bir rol oynadı. Mücadele kolay olmadı. Fakat demokratik kuvvetler Halk Partisi'nin kendi içinde yeni ve daha liberal unsurların yükselmesinden çok yardım gördü. Hükümetle muhalefet arasındaki ilişkiler ilk başta kötüydü. Mecliste ve basında karşılıklı suçlamalar ve şikayetler siyasal gerginliği en yüksek derecesinde sürdürüyordu. 30 dipnot, İBİT, sayfa 239-240. Sonunda bizzat Cumhurbaşkanı İnönü, Haziran 1947'de tarafsız bir nitelikle araya girdi. Başbakanla ve demokrat liderlerle karşılıklı fikir ve özellikle yakınmalarını bildirmeleri için birlikte veya ayrı ayrı birçok toplantılar yaptı. Ondan sonra 12 Temmuz 1947'de bu tartışmaları ve bunlara karşı kendi tepkilerini anlatan bir bildiri yayınladı. 31 dipnot, metin, Tuna'ya partiler, sayfa 688. Çok partili devlette Cumhurbaşkanı'nın politika üstü bulunması ve her iki partiye karşı eşit ödevlerle partizan olmayan bir devlet başkanı olması gerektiğini söyledi. Görüşmelerde hükümet, demokratları halka ayaklanmaya tahrikle, demokratlar da hükümeti veya onun bazı ajanlarını baskı ile suçlamıştı. İnönü, birinci ithamı yersiz, ikincisini de büyütülmüş buluyordu. Her halükarda, her iki taraftan da iyi ve demokratik davranış teminatını almıştı. 32 dipnot, Yalman, Turkey, sayfa 240. Cumhurbaşkanının hareketi, Türkiye'de parlamenter hükümetin pürüzsüz işlemesine çok yardım etti. Fakat aynı zamanda 26 Ağustos 1947'de parti meclis grubunun yaz toplantısında aşikar hale gelen, iktidar partisi içindeki bunalımı çabuklaştırmakta da doğrudan doğruya etkili oldu. 8 saatlik hararetli bir tartışmadan sonra grup, Recep Peker'e istemiş olduğu güveni verdi. Fakat artık oy birliğiyle değildi. Çoğu genç olan 35 milletvekili Peker'e karşı oy kullandı. Basın derhal onları kahraman olarak alkışladı ve Peker açık oyda direnmeseydi bunların sayısının daha da çok olacağını belirtmekten geri kalmadı. 33 dipnot, Tuna'ya, partiler, sayfa 563-564, Yalman, Turkey, sayfa 243. 3 Eylül'de 6 bakan istifa etti ve ertesi gün başbakan gruptan kabineyi yeniden kurmak yetkisi istediğinde muhaliflerin sayısı 47'ye, çekimserlerinki aşağı yukarı 100'e çıktı. Recep Peker'in ikinci kabinesi parti dışındaki kadar parti içindeki kararlı muhalefet karşısında ancak birkaç gün sürdü. 9 Eylül'de Recep Peker başbakanlıktan çekildi ve yerine 16 Ocak 1949'a kadar iktidarda kalan Hasan Saka geçti. Saka'nın 4 ve daha da çok onu izleyen Profesör Şemsettin Günaltay'ın kabinesinde Halk Partisi içindeki liberal grup önemli bir mevkiyi işgal etti. Bu arada Demokrat Parti de aşırı ve ılımlı kanatlar arasında parçalanmıştı. Bir veya iki küçük ayrılma ve anlaşmazlıktan sonra daha ciddi bir ayrılma 1948 yazında çoğu milletvekili olan ayrılıkçı bir demokratlar grubu partiyi hükümete karşı muhalefette yeter bir güç göstermemekle itham edip yeni bir parti kurdukları zaman oldu. 20 Temmuz 1948'de kurulan Millet Partisi de Halk Partisi'nin bazı hoşnutsuz üyelerinin desteğini topladı. Ve eski Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a ikna ederek 34 dipnot, bakınız L2, Çakmak Fevzi. Adının ve liderliğinin prestijini sağlamayı başardı. Yeni parti çabucak, daha muhafazacı ve hatta bazen laikliğe karşı fikirlerin odak noktası oldu. 35 dipnot, Tuna'ya, partiler, sayfa 712, 713 ve No8. Bu ve diğer ayrılmalarla Demokrat Parti'nin 1946'da meclisteki 61 sandalyelik gücü 1950'de sadece 31'e indi. 36 dipnot, İBİT, sayfa 657. Bununla beraber ülkedeki gücü ve etkisi büyümeye devam etti. Ve siyasal faaliyet üzerindeki kısıntılar birer birer gevşedikçe bu büyüme daha da hızlandı. Cemiyetler Kanunu muhalefet gruplarına müsaade edecek şekilde değiştirildi ve 20 Şubat 1947'de işçilerin ve işverenlerin sendika ve bölgesel federasyonlar kurmasına izin veren bir kanun kabul edildi. 37 dipnot. Aşağıda sayfa 469 ve devamına bakınız. Aralık 1947'de sıkı yönetim nihayet sona erdi. Ve basın daha önce görülmeyen bir ifade ve eleştiri hürriyetinden yararlanmaya başladı. Profesör Şemsettin Günaltay'ın yeni kabinesi 23 Ocak 1949'da hükümet programında şunu ilan etti. Batı demokrasilerinin mevzuatına örnek tutacağız. Vicdan hürriyeti bizim için mukaddestir. Ertesi gün Başbakan meclise şunu bildirdi: "Demokrasinin yerleşmesine samimiyetle çalışacağım. Bir tarihçi sıfatıyla sizleri temin ederim ki bu memleketin istikbali için kendi kanaatime göre yegane çare, sağlam esaslara müstenit bir demokrasinin bu memlekette kurulması ve işlemesidir. Eğer demokrasiye demagoji hakim olursa bunun vereceği netice ikidir: ya inhilal ya diktatörlük." 38 dipnot, Jacquet, Kalender, 23 Ocak 1949. Bununla beraber bazı kısıntılar yürürlükte kaldı. Hükümetin dış politikası gerçekte eleştirilemiyordu. Fakat bu hususta bütün partiler arasında büyük ölçüde görüş birliği olduğundan bu kısıntı fazla kızgınlık yaratmıyordu. Bir kararsızlık vasılasından sonra komünizmin bütün şekilleri yasaklandı. 1945'te sansürün gevşemesinden yararlanarak birçok solcu yayınlar gözükmeye başlamıştı. Bunların ilki bir kapatılma faslasından sonra Mayıs'ta yeniden çıkan ve Zekeriya Sertel'in başyazarlığında pembemsi fikirler ileri sürmeye başlayan Günlük Tan gazetesiydi. Yılın sonuna doğru daha açıkça Sovyet yanlısı gazeteler, özellikle Haftalık Görüşler ve Günlük Yurt ve Dünya çıktı. Rus taraftarı duyguların Türkler için hiçbir zaman pek çekiciliği olmamıştı. Sovyet hükümetinin Türkiye'ye toprak talebi ve diğer türden istekler ileri sürdüğü bir zamanda bu duygular özellikle nefret vericiydi. Kasım sonunda İstanbul basınının büyük kısmı bir günlük tereddütten sonra muhalif Vatan Gazetesi'nin de katılmasıyla solculara karşı bir kampanya açtı. 4 Aralık'ta öğrenci kitleleri Tan ve Yurt ve Dünya matbaalarına ve komünist eserler bulundurmakla tanınan birçok kitapçı dükkanına saldırıp tahrip ettiler. 39 dipnot, Yalman, Turkey, sayfa 226. Rus ajanlarından ancak bir gömlek daha iyi sayılan komünistlere ve yoldaşlarına karşı Türkiye'de pek az sempati vardı. Öte yandan onların icabına bakmak için basın demagojisi ve kitle tecavüzü gibi demokrasi sapıklıklarına başvurulmuş olmasına esef eden birçok kimseler de vardı. 40 dipnot, Thomas ve Frey, sayfa 111. 1946'da tek parti idaresinin sona ermesiyle sol kanat partiler kurma teşebbüsleri yapıldı. Bunların hiçbiri başarılı olmadı. Bunlardan hiç olmazsa biri, 20 Haziran 1946'da kurulan ve eski devirden yaşlı bir komünistin liderliğinde bulunan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, komünist eğilimliydi. Parti 1 Aralık 1946'da sıkı yönetim komutanlığınca kapatıldı ve liderleri komünist tahriki suçlamalarıyla suçlandı. Aynı zamanda komünist yanlısı bazı gazeteler ve sendikalar yasaklandı. 41 dipnot, Tunay'a, Partiler, sayfa 704, Likör, Komünizm, sayfa 215. Bundan sonra Türkiye'ye karşı Sovyet düşmanlığının artması karşısında komünist eylem ve fikirlerin şiddetle bastırılması, bu kısıtlamalar zaman zaman toplumsal sorunların her ciddi tartışmasını tehlikeli bir teşebbüs haline getirmek şeklinde yorumlanmış ise de genel bir destek gördü. Diğer bakımlardan basın hürriyetini sınırlamak için zaman zaman girişilen çabalar kamuoyunun yeni etkin gücü karşısında başarısız kaldı. Toplumsal değişiklik. Türk politikası daha etkin bir parlamenter demokrasi yönünde ilerlerken Türk toplumu da geleneksel düzenin köklü ve kapalı bağlılığından serbest hareket eden ve devlet idaresine katılan vatandaşların modern topluluğuna geçiş dönemine girmişti. 42 dipnot. Türkiye'deki bu sürecin anlamı hakkında bakınız Dillerner, The Passing of Traditional Society, 1958, Frey, Elite, 1965. Türkiye nüfusu Cumhuriyet idaresi altında hızlı bir artış göstermekteydi. 1927'de 13,5 milyon, 1935'te 16 milyon, 1940'da 18 milyon civarında, 1945'te 19 milyon, 1950'de de 21 milyon kadar. Aynı zamanda aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi şehirlerde yaşayan Türklerin oranı önemli derecede yükselmekteydi. Şehirleşme oranının artışı tabiatıyla okuryazar oranının artışını da beraberinde getirdi. Resmi makamlara göre 1927'de %10.6'dan 1935'te %20.4'e, 1945'te %30.2'ye ve 1950'de %34.6'ya yükseldi. Son rakamın daha ayrıntılı dökümü, okur yazarlığın 16 yaşın altındakiler arasında %43.2, genel olarak erkekler arasında %48.4 ve bütün köylerde, yani nüfusu 5000'in altında olan yerlerde %13.4 olduğunu gösterir. Şehirlerde erkek nüfus içinde bu rakam %72'ye kadar çıkar. Şehirlerde nüfus oranı 1927 20 bini aşkın yerler %12,5, 50 bini aşkın yerler %7,7, 100 bini aşkın yerler %6,2. 1935 20 bini aşkın yerler %13, 50 bini aşkın yerler %8, 100 bini aşkın yerler %6,4. 1940 20 bini aşkın yerler %13,7, 50 bini aşkın yerler %8,6, 100 bini aşkın yerler %6,4. 1945 20 bini aşkın yerler %14,1, 50 bini aşkın yerler %9,5, 100 bini aşkın yerler %7,4. 1950 20 bini aşkın yerler %14,7, 50 bini aşkın yerler %10,2, 100 bini aşkın yerler %8,3. Okuryazar şehirli nüfus yeni ilgiler ve alışkanlıklar edinir ve kendisi hakkında işlerin gidişinden devamlı haberdar olmayı arzuludur. Gazetelerin sayısı ve yayılması devamlı yükseldi. Çoğu özel kişilere ait radyo sayısı 1938'de 46.230'dan 1945'te 176.262'ye, 1948'de 240.525'e, 1951'de de 412.270'e çıktı. Aynı dönem içinde gönderilen özel mektupların sayısı 2 katını aştı. Telefon sayısı hemen hemen 5 kat arttı. 43 dipnot. Ayrıntılar Türk hükümetince yayınlanan istatistik yıllıklarındadır. Yukarıdaki bilgi ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Investment in Turkey 1956 adlı kitapta Lerner tarafından verilen pek yararlı tablolardan toplanmıştır. Roman ve daha fazla olarak hikaye türü serpilip gelişti. Tiyatrolar, küçük sinemalar ise daha büyük seyirci kitlesi çekmeye başladı. Futbol geniş ve tutkulu kalabalıklar topladı. Ulaştırmanın modernleşmesi, İstanbul orta sınıfına Avrupa stili faytonların girişiyle 19. yüzyılda başlamıştı. Bunları kapalı kupa, Victoria arabaları, omnibüsler, tramvaylar ve en son otomobiller izledi. İstanbul ve diğer şehirlerin sokaklarında artan trafik, daha fazla isteklere ve reformlara, kaldırımlı yollar, süpürme ve kanalizasyon, aydınlatma, zabıta ve bu hizmetleri yürütecek ve sürdürecek modern bir belediye idaresine yol açtı. 44 dipnot. Aşağıda sayfa 389 ve devamına bakınız. Türk kenti sokakları dolduran yeni ve genişleyen trafikle başa çıkmak için yeniden kurulur ve düzenlenirken aynı şekilde bütün ülkede demir ve karayolları ağıyla değişti. Kervanın yerini trenin, at, eşek ve devenin yerini de otomobil, otobüs ve kamyonun alması şimdiye kadar akla hayale gelmeyen bir çapta insan, mal ve fikir hareketini mümkün kıldı. Ve Türk halkına onları modern dünya içinde yer almaya hazırlamış olan fiziki olduğu kadar toplumsal ve zihni bir seyyallik verdi. 45 dipnot. Çeşitli cephelerinde seyyallik hakkında bakınız Lerner, çeşitli bölümler. Seçim. 46 dipnot. 1950 seçiminin çağdaş değerlendirmeleri için bakınız S.J. Weinberger. Political Upset in Turkey. MEA 1, 1950, 135-142. Bernard Lewis. Recent Developments in Turkey. Int Affair 27, 1951, 320-331. 15 Şubat 1950'de uzun görüşmelerden sonra meclis, hem Halk Partisi'nin hem Demokrat Parti'nin uyuştuğu şekilde yeni bir seçim kanununu kabul etti. Az bir süre sonra partiler, radyoda eşit konuşma zamanı, toplantılar için salonlardan yararlanma ve bütün basın kolaylıklarıyla seçim kampanyalarına başladılar. Halk Partisi tarım reformundan ve özel teşebbüs imkanlarından bahsediyor ve daha fazla demokrasi vaat ediyordu. Demokratlar onların yavaşlığına hücum ediyor ve hem siyasal hem ekonomik, daha fazla hürriyet, devletçiliğin gevşetilmesi, daha çok özel teşebbüs ve işçiler için grev hakkı istiyorlardı. Millet Partisi laikliğin gevşetilmesi ve İslamlığın canlandırılması ile daha çok ilgiliydi. Her iki büyük rakip, Demokratlar ve bu kez Halk Partisi'nin hakim liberal kanadı, hürriyet ve ilerleme vaat ediyordu. Fakat iki partinin vaatlerinden belki daha da önemli bir olgu, her ikisinin de bunları yapmakta olmasıydı. Muhalefet gibi hükümet de seçmenleri tehdit etmek yerine onların gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Bu yeni uygulamada muhalefet tabiatıyla daha ustaydı. 47 dipnot. Thomas and Fry, sayfa 108. 14 Mayıs'ta Türkiye seçim sandıklarına gitti. 8,5 milyona yakın seçmenin %88'i oyunu kullandı. 408 demokrat, 69 halk partili, 1 millet partili ve 9 bağımsızdan kurulu bir meclis seçtiler. 27 yıl sonra Halk Partisi gerçekten serbest ve dürüst bir seçimde kendisinin yenilmesine müsaade etmiş, yenilgiden sonra da iktidarı sakince galiplere devretmişti. Niçin böyle yaptığı, partinin büyük kontrol ve baskı yetkileri, uzun süre rakipsiz kalan üstünlüğüyle niçin bu şekilde kendi düşüşünü hazırlamaya, örgütlemeye ve kabul etmeye yatkın olduğu pekala sorulabilir. Birçok açıklamalar ileri sürülmüştür. Türk kelbi, snikleri, pek kelbidirler. Bütün hikayenin bir yanlış hesap sonucu olduğunu söylerler. Derler ki, Halk Partisi liderleri serbest bir seçimde zaferden emindiler. Ve yalnız bu nedenle seçimin serbest olmasına müsaade ettiler. Olacağı anlasalardı, gerekli tedbiri alırlardı. Böyle bir açıklama sati ve yetersiz görünüyor. Seçimden önceki aylarda Türkiye'deki gözlemcilerin çoğu gerçekten serbest bir seçimde ülkenin her tarafında demokratların kazanacağına kana gidiler. Ne var ki yeni seçim kanunundan sonra bile serbest bir seçimin gerçekten yapılacağına inanamıyorlardı. Halk Partisi liderlerinin ülkede kamuoyu eğilimlerinin farkında olmamaları mümkün değildir. Üstelik seçim, tek başına tecrit edilmiş bir olay değil, birçok yıllara uzanan demokrasiye adımlar serisinin sonuncusuydu. Yabancı kelbiler ve bazı Türkler bu değişiklikleri Batı'yı ve özellikle Amerikalıları hoşnut etmek arzusuna atfederler. Savaş sonunda ekonomik sıkıntıları ve Türkiye'nin tecrit edilmiş ve himayesiz durumunu işaret ederler. Ve daha önceki liberalleştirici reformların Türkiye'nin kuzey komşusuna karşı Batı'nın desteğine ihtiyaç duyduğu zaman geldiğini ileri sürerler. 1945'te Rusya eski silah arkadaşlarının desteğini değilse bile uysallığını hala ümit edebilirken, Türkiye fazla uzamış tarafsızlığının bir sonucu olarak Batı'da biraz gözden düşmüştü. 1945 ve 46'da Rusların boğazlarda üst istekleri ve doğu sınırındaki tehditleri karşısında Türk devlet adamları Batı kamuoyunu kendi taraflarına çekmek için bazı dramatik jestleri zorunlu görmüş olabilirler. Batı desteği gerçekte ufukta görünüyordu. Türk hükümeti İngiliz ve Amerikan teşvikiyle Rus isteklerine karşı bükülmezcesine direniyordu. Mart 1947'de Truman Doktrini'nin ilanı, Amerikan desteğinin yeni bir teminatını getirdi. Ağustos 1949'da Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi oldu. Türkiye, en azından dış politikada tamamen ve açıkça kendini Batı ile özdeşleştirmişti. Bu, ülke içinde demokrasi yönünde ilerlemenin, dışarıda izlenen bir politikanın içerideki bir yankısından başka bir şey olmadığı veya daha dobra bir deyimle Türkiye'nin batılı müttefiklerini hoşnut etmek ve onlara dalkavukluk etmek amacını güden bir gösteriş olduğu anlamına mı gelirdi? Şüphesiz ki İsmet İnönü'yü 1945'te otoriter rejimi gevşetmeye yönelten sayıklar arasında Batı'yı etkilemek ve kazanmak arzusunun da yeri vardı. Tıpkı Kırım Savaşı ve Berlin Kongresi sıralarında gelen Büyük Osmanlı reformları, Rusya'ya karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Avrupa'nın yardımına ihtiyacı ile ilişkisiz olmadığı gibi. Fakat bundan Türk reformunun bu çeşitli evrelerinin diplomatik desiselerden başka bir şey olmadığı sonucuna varmak ağır bir hata olur. Türkiye'nin idarecilerinin sırf bir yabancı devletin hoşuna gitmek için hükümet şekillerini değiştirmeleri ve iktidarı bir muhalefete teslim etmeleri olacak iş değildi. Ve başlangıçta bilmiyorlarsa bile Türkiye'de demokratik hürriyetlerin genişletilmesinin veya kısılmasının Washington'da onlara yardım veya terk kararı üzerinde ancak sınırlı bir etkisi olacağını çok geçmeden anlamamış olmaları imkansızdır. Türkiye'de liberal ve meşruti hareketin Türk aydınları üzerinde batılı siyasal fikirlerin ilk etkisine kadar geri giden uzun bir tarihi vardır. 1945'i izleyen dönemde uluslararası ilişkilerin geçici ittifaklarından çok daha derine inen, Batı ve dolayısıyla demokrasi taraftarı bir eğilimin birçok belirtileri vardı. En alt düzeyde bu eğilim, Boğaz plajlarında ve İstanbul sokaklarında ciklet ve leopar desenli gömleklerin hüküm sürmesinde kendini belli ediyordu. En üst düzeyde ise üniversitede, okulda ve evde İngilizce, İngiliz ve Amerikan edebiyat ve tarihi öğreniminde ve o zamanki bozukluk hakkında kendi kendini eleştiri eğiliminde kendini gösteriyordu. Batı ve demokrasi yanlısı duygunun büyümesinde birçok çeşitli etkenlerin katkısı oldu. Hareket şüphesiz ki askeri zafere ve dolayısıyla onu kazananların karakteristik kurumlarına atfedilen prestije çok şeyler borçluydu. Ayrıca Türklerin gözünde Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Rus tehdidine karşı dirençlerinde ana istihkamları ve dolayısıyla modelleri olarak Almanya'nın yerini alması da buna yardım etti. Fakat hepsi bundan ibaret değildi. Kemalist Cumhuriyet'te yeni bir kuşak olgunluk çağına gelmişti. Bunlar için milliyetçi inancın ana erekleri yerine gelmişti ve milliyetçilik tek başına yeterli değildi. Yoğun bir batılılaşma çağında yetişmiş bu yeni kuşaklar, Batı'nın liberal geleneğinin derin etkisindeydi. Ve demokraside sadece bir moda veya diplomasi sorunu değil, Türkiye'nin eşitlik ve karşılıklı saygı esası üzerinde Batı dünyasında nihai olarak yerini almasını başarma aracını görüyorlardı. Amerikan etkisi hakkındaki teorinin daha aşırı bir şekli, değişikliğin doğrudan doğruya Amerikan müdahalesine atfıdır. Şüphe yok ki Amerikan baskısı özel teşebbüs lehine ve devletçiliğe karşı oldukça kuvvetli olarak kullanıldı. Ve Halk Partisi hükümetinin bu yöndeki hareketlerinin nedeni geniş ölçüde şüphesiz Amerikan ödünç verme şartları ve Amerikan danışmanlarının öğüdüdür. Bununla beraber siyasal değişiklik lehinde doğrudan doğruya bir Amerikan hareketi teorisini destekleyen hiçbir kanıt yoktur. Bu konuda onların elverişli bir atmosfer yaratılmasına yardımcı olduklarından daha fazla bir şey söylenemez. Halk Partisi'nin savunucuları, demokrasi ideallerine daima bağlı kaldıklarını ve sadece savaş yıllarının çetin şartlarının kendilerini bunları daha önceden gerçekleştirmekten alıkoyduğunu öne sürerler. Savaş yılları sırasında Türkiye'yi idare eden kabineleri göz önüne getirince bu iddiayı ciddiye almak güçtür. Fakat çok şeyler gerçekleşmesini muhakkak ki Kemal'in partisinin, tabiri caizse Kemalist kanadına, Cumhuriyet döneminde yetişen, kurucularının ideallerine ve vaatlerine ciddiyetle sarılan ve Halk Partisi idaresinin son evresinde hakim olmaya başlayan gençlere borçludur. Değişiklik için pratik nedenler de vardı. 1945'e gelindiği zaman savaş yıllarının sıkıntıları gerçekten ciddi bir hoşnutsuzluğun yükselmesine sebep olmuştu. Cumhurbaşkanı İnönü, Atatürk'ün 1924 ve 1930'daki örneğini izlemek ve izinli ve sınırlı bir muhalefetle bir emniyet sübabı açmak istemiş olabilir. Demokrat Parti çevrelerinde bazen İnönü'nün bundan daha öte bir niyeti olmadığı, fakat muhalefet bir kere başlayınca hükümetin tasarladığı sınırlı rolün çok ötesine gittiği ve köklü değişiklikleri zorlayacak kadar kuvvetlendiği iddiası ileri sürülmüştür. Bu açıklamada muhtemelen bir gerçek payı vardır. Bununla beraber şunu hatırda tutmak gerekir ki, Türkiye'nin fikir ikliminde ve daha az önemli olmamak üzere bizzat Halk Partisi saflarında genel bir değişiklik olmasaydı bu gelişme mümkün olamazdı. 1950'deki Demokrat Parti zaferi bir parti değişikliğinden daha fazla bir şeydi. Bu bir plebisitti. Halk Partisi'nden hoşnutsuz olan herkes 27 yıldan sonra böyleleri çoktu. Ona karşı şikayetini tescil etmek fırsatını buldu ve kullandı. Bu kadar uzun bir dönemden sonra meleklerden kurulu bir parti bile herhalde iktidardan atılırdı. Bununla beraber 1950'de Demokrat Parti'nin geniş destekleyici kitleleri arasında partinin ve politikasının şekillenmesinde rol oynayan bazı önemli çıkarlar ve gruplar ayırt edilebilir. Bunlardan biri, özellikle Anadolu'da ağalar, büyük ve orta toprak sahipleridir. Cumhuriyet'ten önce Anadolu'nun köy bölgelerinde toprak sahipleri ve zengin köylüler, doğu ve güney sınırlarının ötesindeki benzerlerininkinden farklı olmayan hakim bir durumları vardı. Bazı bölgelerde, özellikle doğuda, fiili toprak ağası sülaleleri Osmanlı reformlarından etkilenmeden arta kalmış ve geniş mülkler üzerinde hala yarı feodal imtiyazlardan yararlanırdılar. Kemalist devrim köklü değişiklikler getirdi. II. Mahmut ve Tanzimat devlet adamları gibi Atatürk de kararlı bir merkeziyetçiydi. Ve onların büyük derebey ailelerinin imtiyazlarını ve özelliklerini bertaraf etme politikasını yeniden ele alıp sürdürdü. Onun zamanına kadar bunlar, sayıları ne olursa olsun sadece doğuda kalmışlardı. Orada da ayaklanmalardan sonra Atatürk büyük mülkleri parçalamak için kararlı bir çaba göstermişti. Bu ağaların kızgınlıkları, uzun tartışma ve mücadeleden sonra bir toprak reformu kanunu 48 dipnot, aşağıda sayfa 467 ve devamına bakınız. Meclisten geçip garip bir rastlantıyla dörtlerin reform önergelerini Halk Partisi grubuna sunmalarından bir gün önce 11 Haziran 1945'te yürürlüğe girdiği zaman etkin bir korkuyla daha da kuvvetlendi. Yeni kanundan en çok korkanlar tabiatıyla feodal olsun olmasın toprak sahipleriydi. Fakat kanun ağaların Halk Partisi'ne karşı kızgınlıklarını taşıran son damla olduğu halde halkçılara köylünün gönlünü kazandırmakta hiçbir işe yaramadı. Halk Partisi memurlarının yıllarca eziyetinden bezmiş olan ve yeni kanunda hiçbir belli çıkar görmeyen köylüler, toprak ağalarının ve zengin köylülerin gösterdiği yolda hareket etmeye ve Halk Partisi rejimine karşı başkaldırmada onları izlemeye hazırlardı. Köylüler hükümete karşı oy verme fikrine zaten yatık bulunuyorlardı. Fakat kendi köy liderlerinin rehberliği altında özellikle böyle yaptılar. Ağaların nüfusu, Halk Partisi'ne karşı köylülerin birikmiş kızgınlığını seferber eden tek güç değildi. Birkaç yıldan beri güç ve çap bakımından durmaksızın büyümekte olan dini canlanmanın liderleri de bir değişiklik lehindeydi. 1946 ile 1950 arasında Halk Partisi, Türkiye'de görünmekte olan dini canlanma belirtilerine karşı gittikçe artan bir hoşgörülü tutum almıştı. Fakat dini liderler 1920'lerin ve 1930'ların zorlu laikleştirme hareketinden dolayı Atatürk'ün partisini hiçbir zaman gerçekten affetmediler. Ve Halk Partisi'ne karşı çıkmak fırsatı gelince buna dört elle sarıldılar. Dini liderler ülkede, özellikle köylerde, küçük kasabalarda ve büyük şehirlerin zanaatkar ve küçük esnafı arasında hala önemli bir desteğe hakimdiler. Garip bir paradoks olarak modern ulaşım ve iletişim araçlarının girişi dini muhafazacılığın etkisini genişletmişti. Köylü kadınlar yalnız kasabaya indikleri zaman çarşaf giyerlerdi. Yolların ve otobüs hizmetlerinin gelişmesiyle bütün Türkiye yüzeyinde birçok köyler şehrin daha yakın etki alanına girdi. Fakat bunların çoğu için etki yayılma merkezleri İstanbul, Ankara veya İzmir değil, geleneksel olarak ve hala bugün de dini ve toplumsal muhafazacılığın kaleleri olan küçük taşra kasabalarıydı. Çarşafın ilk kez teknik gelişmenin sonucu olarak ortaya çıktığı pek çok köy vardır. Demokrat yanlısı kampta oldukça farklı diğer bir unsur, önceki 10 yıllarda Türkiye'de yetişmiş olan ticari ve sanayi orta sınıftı. Bunlar demokrasi ve serbest teşebbüs adına şimdi baş kaldırdıkları Halk Partisi'nin devletçi politikası altında gittikçe sabırsızlaşmışlardı. Bir bakımdan devletçiliğe karşı baş kaldırma onun başarısının ölçüsüydü. Çünkü bu yeni Türk orta sınıfının ortaya çıkmasına yol açan Dünya Savaşı'nda 6 yıllık tarafsızlığın eklediği fırsatlarla birlikte devletçi itici güç idi. Bu sınıf için Halk Partisi'nin az ya da çok iyiliksever pederşahiliği sıkıcı bir anakronizm olmuştu. Teşebbüs hürriyeti ve Batı'nın kapitalist genişlemesine daha yakın bir ekonomik sistem vaat eden bir partide bunlar heyecanla bir araya geldiler. Ağalar, köylüler, yeni ticari sınıf ve eski dini sınıf 1950'de Demokrat Parti destekleyicileri arasında muhtemelen en önemli unsurlardı. Diğerleri de vardı. Gayrimüslim azınlıklar, savaş sonrası yıllarında çok daha liberal politikadan kendileri de yararlanmış olmakla beraber, 1942'nin mali katliamından sorumlu partiye karşı pek yakınlık duyamadılar ve ticari çıkarları olan sempatik tutumundan dolayı Demokrat Parti'yi daha istekle desteklediler. Halk içindeki söylentiler, demokratlara meyleden ordu ve bürokrasi mensupları arasına kadar yayıldı. Sonuncusu artan hayat pahalılığı karşısında gülünç derecede yetersiz hale gelen maaş düzeyiyle gerçekten pek sıkıntılı durumdaydı. Son olarak birbirinden ayırt edilmeyen bir halk kitlesi, Halk Partisi'nin 27 yıllık idaresi boyunca hükümete veya onun dairelerine karşı şu ya da bu türden kaçınılmaz olarak şikayetçi olan ve Demokrat Parti'nin herhangi bir hükümet geçmişiyle sırtında kamburu olmadığından demokratların vaatlerine daha çok eğilim duyan herkes vardı. Demokrat desteğinin gücüne ve çeşitliliğine rağmen gerçek olan zafer herkese bir sürpriz oldu. Özellikle Türklerin ve yabancıların bu kadar uzun süre iktidar tekelinden yararlanmış bir partinin yenilgiye uğramaya müsaade edeceğine veya yenilse bile sükunetle galiplere boyun eğeceğine açıkça inanamaması sebebiyle. Sonunda şehamet kahinlerinin hepsi mahcup çıktı. Seçim dürüst, düzenli ve sakin oldu ve iktidarın el değiştirmesi en eski ve en güvenli demokrasilerde genel olarak görülenlerden daha fazla telaş veya olay olmaksızın cereyan etti. Seçimden hemen sonra atmosfer adeta bir muammaydı. Ankara'da Tacuddin Camii'nde bir vaiz cuma namazında Türkiye'yi Allahsız Halk Partisi'nin idaresinden kurtardığı için Allah'a şükretti. Bursa yakınında bazı köylüler büyük mülkleri bölmeye başladılar ve ne yaptıkları soruldukta, "Şimdi demokrasi var" karşılığını verdiler. İstanbul taksi şoförleri polislere burun kıvırdılar ve emirlerine uymayı reddettiler. Ve polislerin kendileri bile ellerinde hala ne gibi bir yetki kaldığı konusunda biraz şüpheye düşmüş göründüler. Bir zamanlar İnönü'nün portresinin bulunduğu sayısız duvarlar üzerinde parçalanmış ve lekelenmiş kağıt parçaları görünüyordu. Seyyar satıcılar sokaklarda demokrat limonata satıyorlardı. Ve tanınmış bir Türk tarihçisi seçimler hakkında Türk tarihinin en büyük devrimi kansız ve ilerlemeye başka bir engel bırakmaksızın gerçekleşti diye yazıyordu. Serbest bir seçimle iktidarın devri 1876, 1908 ve 1923 devrimleriyle oluş şekli bakımından karşılaştırıldığında şüphesiz kansız bir devrimdi. Fakat çok geçmeden anlaşıldı ki bu devrimde yine bin yıllık bir mutluluk devri değildi. Köylüler, taksi şoförleri ve demokrasiyi yorumlamalarında fazla gayretkeşlik gösteren başkaları siyasi ilimlerde esaslı bir ders aldılar. Polis tekrar canlandı ve copunu eskisi gibi şevkle salladı. Tarihçi de Türkiye'nin ilerleme ve hürriyet yolu üzerinde nihayet hala birkaç engel kaldığını yavaş yavaş anladı. İkinci kısım, değişme yönleri. 10. bölüm, ümmet ve millet. Bir Müslümanın vatanı şeriatın hüküm sürdüğü yerdir. M. Said Halim Paşa, 1917. Millet ne ırki, ne kavmi, ne coğrafi, ne siyasi, ne de iradi bir zümre değildir. Millet, lisanca, dince, ahlakça ve beydiyatça müşterik olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir. Ziya Gökalp, 1923. Vatan, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden, eserleriyle yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki kutsi yurttur. Cumhuriyet Halk Partisi programı 1935. Temmuz 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Sultan, iki küçük düşürücü taviz vermeye zorlanmıştı. Birincisi, 9 yıl sonra Rusya tarafından yutulmaya başlangıç olmak üzere bağımsız hale gelen Karadeniz'in kuzey kıyısındaki Kırım Hanlığı ve Müslüman Tatarlar üzerinde eski Osmanlı hükümranlığının terkiydi. İkincisi, Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoks Hristiyan Kilisesi üzerinde Rusya Devleti'nin fiili bir himaye hakkı haline gelen bazı müdahale haklarının tanınmasıydı. Bir dipnot. Metinde belirtilenden çok öteye giden müdahale hakkı iddialarına zemin yaratan antlaşmanın 7. ve 14. maddelerine bakınız. Bu şekilde dışarıda hükümranlık hakkının yitirilmesini ve içeride egemenliğin azalmasını karşılamak için bizzat sultan yeni bir istek ileri sürdü. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Tatarlar hakkında şöyle bir hüküm vardı. Lakin mezhepleri ehli İslam'dan olup, zat-ı madalet simat-ı şehri yaranem, İmam-ül Müminin ve Halifetül Muvaffatin olduğuna binaen, taife-i merkûme akt olunan serbestiyeti devlet ve memleketlerine halel getirmeyerek, umur-i dinniye ve mezhebiyelerine taraf-ı hümayunum hakkına şeriat-ı İslamiye müktezacınca tanzim ideler. 2. Dipnot. Madde 3. Antlaşmanın İtalyanca asli metninde gözüken Supremo Califo Mio Memento unvanı, Fransızca çevirisinde Suveren Calife de la Religion Mahome Tane şeklinde büyütülmüştür. Türkçe çevirisinde İmam el Müminin ve Halifet el Muaffit'in Cevdet Tarih 1359 şekline indirgendi. Yabancılar için yapılan çevirilerde beyan edildiği gibi bu türlü genel bir hakkı ifade etmeyen bir ünvan, bu sorun hakkında bakınız Becker, Berthold Studien über Kalifun Sultan, Der İslam 6, 1916-408'de, Nallino, Raccolta de Scritti 3, 1941, 245-246, Jacques in W.I., No, sayfa 1, 196-197. Osmanlı padişahının tebaasından başka, Müslümanlar üzerine genişletilen bir nevi papalık yetkisi iddiası, yeni ve daha önce örneği bulunmayan bir şeydi. Orta çağlarda klasik İslam halifeliğinin sönmesinden beri, bütün İslam ümmetinin genel olarak tanınmış resmi tek bir başı olmamıştı.